Ayrım 9.
Kaçanlar arkalarında artık kavga edemeyecek iki kardeşlerini bırakmışlardı. Kana susamışlık onda eskisinden daha güçlü bir duygu haline gelmişti. Yaşayan varlıkların sayesinde yaşamını sürdüren, kimseden yardım görmeyen, yapayalnız, sadece kendi gücünün ve cesaretinin yardımıyla canlı kalan, yalnız en güçlünün sağ kalabildiği düşmanca bir çevrede muzafferce savaşan bir öldürücü, avlanan bir yaratıktı o. Bütün bunlardan dolayı içinde büyük bir gurur doğmuş, bununla da kalmayarak dış görünümüne yansımıştı. Bütün hareketlerinde bu beliriyor, her adalesinde kendini gösteriyor, tavırlarından açıkça okunuyor, gösterişli kürkünü daha da görkemli yapıyordu. Ağzıyla burnun üstündeki kahverengi lekeyle göğsünün ortasındaki beyaz tüyler olmasaydı, türün en irisinden daha da iri, dev bir kurt sanabilirlerdi onu. Saint Bernard babasından iriliğini ve ağırlığını almış ama bu özelliklerine bir çoban köpeği olan anası biçim vermişti. Ağzıyla burnu, uzun kurt ağzı da burnuydu. Ama yine de bütün kurtların ağızlarından ve burunlarından daha iriydi. Oldukça geniş olan başı, büyük çapta bir kurt başıydı. Sinsiliği kurt sinsiliği, vahşi bir sinsilikti. Zekası çoban zekası ile Saint Bernard zekası karışımıydı. Ve bütün bunlarla birlikte okulların en vahşisinde elde edilen deneyler onu vahşetin içinde yetişen herhangi bir hayvan kadar korkuluk bir yaratık yapmıştı. Yalnızca et yiyerek yaşayan bir hayvan olarak tamamıyla gelişmişti. Yaşamanın doruğunda üstünden canlılık ve dinçlik akıyordu. Thornton okşayıcı elini onun sırtında dolaştırdığında elini bir çatırdı ve kıvılcım izliyor, her tüy bu dokunuşta gizli bir çekim gücünü açığa vuruyordu. Her yeri, beyni, vücudu, sinir hücreleri ve kasları en yüksek ifadelerine ayarlanmışlardı. Ve bütün bu bölümlerin arasında kusursuz bir denge ve uyum vardı. Hareket getirilen bütün seslere ve olaylara bir şimşek hızıyla yanıt veriyordu. Bir Eskimo köpeği saldırmak ya da bir saldırıyı karşılamak için ne denli hızlı hareket edebiliyorsa o iki kat daha hızlı hareket edebiliyordu. Hareketi görüyor ya da sesi işitiyor, başka bir köpeğin görmek ya da işitmek için gerek duyduğu algılama sürecinin yarısı kadar bir zaman içinde karşılık verebiliyordu. Aynı anda algılıyor, karar veriyor ve harekete geçiyordu. Aslında algılama, karar verme ve harekete geçme eylemleri onda kesinlikle birbirini izliyordu. Ama aradaki zaman aralıkları öylesine küçüktü ki bunlar sanki aynı anda oluyorlarmış gibi görünüyorlardı. Kasları bir anda enerjiyle doluyor ve çelik yaylar gibi hızla harekete geçiyordu. Yaşam onda öylesine bol, öylesine enfes bir kaynak halindeydi ki kendinden geçme anında dışarı fışkıracak ve cömertçe bütün dünyayı kaplayacaktı sanki. Yeryüzüne böyle bir köpek daha gelmemişti dedi John Thorne bir gün. Ortaklarıyla birlikte Buck'un kamptan çıkışına bakıyorlardı. O yaratıldıktan sonra kalıp bozulmuş herhalde dedi Pate. Tanrı aşkı için ben de öyle düşünüyorum diye ona katıldı Hans. Onun kamptan çıkışını görmüşlerdi ama ormanın gizliliğine girdiği anı ve korkunç değişikliği göremediler. Artık yürümüyordu. Bir anda kedi adımlarıyla sinsi sinsi ilerleyen vahşete ait bir yaratık, karartıların arasında bir görünen, bir gözden silinen hareketli bir gölge oluvermişti. Altında saklanılabilecek her türlü örtüden yararlanmasını, karnının üstünde bir yılan gibi sürünmesini ve bir yılan gibi sıçrayıp vurmasını biliyordu. Bir kekliği yuvasından alabiliyor, bir tavşanı uyurken öldürebiliyor ve ağaca birkaç saniye geç uçan sincapları havada yakalabiliyordu. Açık göllerdeki balıklar ona göre hiç de hızlı değillerdi. Ne de çatılarını onaran kunduzlar çok ihtiyatlıydılar. Zevk aldığı için değil, yemek için öldürüyordu. Ve kendi öldürdüğünü yemeği tercih ediyordu. Böylece bütün hareketlerini bir gizlilik havası kaplamıştı. Sincapları kıstırmak, yakaladıktan sonra da onları bırakıp ölüm korkusu içinde ağaçların tepelerine tırmanışlarını seyretmek çok hoşuna gidiyordu. Sonbahar yaklaştıkça geyikler etrafta daha da bollaştı. Kışı karşılamak için kışın daha yumuşak geçtiği aşağıdaki vadilere yavaş yavaş iniyorlardı. Buck sürüden ayrılan bir geyik yavrusunu aşağıya sürüklemişti bile. Ama gözü daha büyük ve daha heybetli bir avdaydı. Ve arzuladığı bu avla tepenin üstünde dere yatağının başında karşılaştı. 20 geyikten oluşan bir sürü akarsular ve ormanlar bölgesini geçmişti. İçlerinde iri bir erkek geyik vardı. Öfkeli havası ve yerden hemen hemen 2 metre yükseklikteki boyu ile bukun gözüne kestirebileceği en korkunç düşmanlardan biriydi. 7 metreyi bulan ve 14 dala ayrılan palmiye biçimindeki kocaman boynuzları ile oraya buraya toz vuruyordu. Kötülük dolu küçük gözleri acı bir ışıkla parıldıyor, buku gördüğünde öfkeyle kükrüyordu. Geyiğin yan tarafına, böğrünün hemen ortasına saplanmış duran ucu tüylü ok, vahşiliğini daha da belirginleştiriyordu. İlkel dünyanın eski av günlerinden gelen o içgüdüyle bu geyiği sürüden ayırmaya çalıştı. Hiç de kolay bir iş değildi bu. Tek bir darbeyle yaşamına son verecek o korkunç meyli, kasnakların ve koca boynuzların uzanamayacağı bir mesafede durarak havlıyor ve geyiğin önünde dans ediyordu. Sivri dişli tehlikeye sırtını dönüp yoluna devam edemeyen geyik sinir krizleri geçiriyordu. Böyle zamanlarda buka saldırıyor ama o ustalıkla geri çekilip kaçıp kurtuluyormuşçasına geyiği daha da kışkırtıyordu. Ama bu şekilde arkadaşlarından ayrıldığında daha genç 2 ya da 3 erkek geyik arkadan buka saldırıp yaralı geyiğin yeniden sürüye katılmasını sağlıyorlardı. Bitmez tükenmez saatler boyunca örümceği ağında, yılanı kıvrımlar içinde, panteri pusuda tutan vahşetin bir sabrı vardır. Yaşamın kendisi kadar direngen, yorulmaz ve üsteleyici bir sabırdır bu. Bu sabır özellikle canlı yiyeceğini avlamak için ardından koşan yaşama aittir. Ve sürünün ardına takılan, ilerlemesini engelleyen, genç erkek geyikleri sinirlendiren, daha büyümemiş yavruların yanındaki dişleri kaygılandıran ve yaralı geyiği umutsuz bir öfkeyle deliye çeviren bukun sabrıdır. Yarım gün kadar sürdü kovalamaca. 4 bir yandan saldırıp sürüyü bir saldırı girdabının içine sararak bütün hızıyla arkadaşlarına katılmak için koşan kurbanının yolunu kesip avlanan yaratıkların sabrından daha da az olan yemlik hayvanın sabrını tüketerek buk birçok yollar denedi. Gün ilerleyip güneş kuzeybatıya doğru gitgide yaklaştıkça genç erkek geyikler kuşatılmış önderlerinin yardımına koşmak için adımlarını daha da isteksizce atmaya başladılar. Hızla yaklaşan kış onları aşağıdaki düzlüklere doğru çekiyordu. Onları engelleyen bu yorulmaz düşmandan asla kurtulamayacaklar gibiydi. Üstelik tehlikede olan sürünün ya da genç erkek geyiklerin yaşamı değildi. İçlerinden yalnızca birinin yaşamı isteniyordu. Bu kendi yaşam çıkarlarından hayli uzaktı ve sonunda geçiş vergisini vermeye razı oldular. Karanlık çökerken yaşlı geyik başı önünde solan aydınlığın içinde hızlı adımlarla uzaklaşan arkadaşlarını, tanıdığı, babalık ettiği yavruları, yönettiği geyikleri seyretti. Onları izlemiyordu çünkü burnunun ucunda ona izin vermeyen sivri dişli felaket sıçrayıp duruyordu. Bir tondan 150 kilo daha fazla geliyordu. Kavga ve mücadelelerle dolu uzun ve güçlü bir yaşam geçirmişti. Sonunda başı iri dizlerine bile ulaşamayan bir yaratığın dişlerinde ölümle karşı karşıya gelmişti. O andan sonra gece gündüz buk avının peşine asla bırakmadı. Ona bir an bile dinlenme fırsatı vermedi. Ağaçların yapraklarını ya da körpe huş ağaçlarının ve söğütlerin dallarını yemesini engelledi. Ne de geyiğin yanlarından geçtikleri şırıl şırıl akarsularda bir alev gibi boğazını saran susuzluğunu gidermesine izin verdi. Geyik sık sık umutsuzlukla buktan kurtulmak için bir anda fırlıyordu. Böyle zamanlarda buk onu durdurmaya çalışmıyor, kolay adımlarla koşuyor, oyunun böylece sürmesinden mutluluk duyarak geyik durduğunda yere yatıyor, yemek yemeye ya da su içmeye çalıştığında vahşice geyiğin üstüne atılıyordu. O büyük baş bir ağacı andıran boynuzların altında düştükçe düşüyordu. Ayaklarını sürüye sürüye yürümesi giderek zayıfladı. Hüzünlü, kulakları düşük, burnu yerde daha uzun zaman dinleniyordu artık. Böyle anlarda kırmızı dili dışarıda, gözleri iri geyiğin üstünde soluk soluğa kalan buka her şeyin görünümü değişmiş gibi geliyordu. Toprakta yeni bir canlılık duyuyordu. Geyikler bu bölgelere gelirken Onlarla birlikte öbür yaşam türleri de geliyordu. Orman, akarsular ve hava onların varlığıyla heyecanla titriyor gibiydi. Bunun haberi görüntüyle, sesle ya da kokuyla değil, daha başka, daha gizli bir duyguyla gelmişti ona. Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamıştı. Ama yine de ülkenin daha farklı olduğunu biliyordu. Garip yaratıklar ayaklanmışlar, ortalıkta dolaşıyorlardı. Elindeki işi bitirdikten sonra bu konuyu daha ayrıntılı olarak araştırmaya karar verdi. Sonunda dördüncü gün biterken iri geyiği yere yıkmayı başardı. Bir gün bir gece avının başında kalıp yedi, uyudu, çevresinde döndü, dolandı. Sonra dinlenmiş, dinçleşmiş ve güçlenmiş bir durumda yüzünü kampa ve John Thorne'a doğru çevirdi. Uzun adımlarla karmaşık yolda yolunu asla yitirmeden saatlerce yürüdü. Bu yabancı ülkede evine doğru insanı ve pusulasını utandıracak bir güvenlikle doğru yönden hiç ayrılmadan ilerledi. Devam ederken ülkedeki yeni heyecanın gittikçe daha çok farkına varıyordu. Bütün yaz boyunca var olandan çok farklı bir yaşam vardı ortalıkta. Artık bu gerçek ona esrarengiz, gizli bir duyguyla gelmiyordu. Kuşlar bundan söz ediyor, sincaplar bunu anlatıyor, rüzgar bunu fısıldıyordu. Birkaç kez durup taze sabah havasını derin derin içine çekerek daha da büyük bir hızla yoluna devam etmesine neden olan mesajı okudu. Eğer bu kadarı bir felaket değilse yaklaşmakta olan bir felaket duygusu içine eziyordu. Son su birikintisinde geçip kampa giden vadiye indikten sonra büyük bir dikkatle ilerledi. 3 mil ötede tüylerini dimdik yapan taze bir izle karşılaştı. Bu iz doğru kampa ve John Thorne'a gidiyordu. Bütün sinirleri gerilmiş durumda, sonuncudan başka bütün yönleriyle öyküyü anlatan ayrıntıların çokluğunu gözden kaçırmadan Buck hızla koştu. Burnu ardında koştuğu yaşamın bittiği konusunda türlü türlü bilgiler veriyordu ona. Ormanın gebe sessizliğine dikkat etti. Kuşlar kaçıp gitmişti. Sincaplar saklanıyordu. Yalnızca tek bir gri kuş gördü. Ölü bir dala öylesine tünemişti ki sanki onun bir parçası ağacın üstünde ağacın bir çıkıntısı gibi duruyordu. Buck kayan bir gölgenin belirsizliği içinde süzülüp giderken burnu sanki güçlü bir kuvvet tutup onu çekmiş gibi yana çevrildi. Kukuyu bir ağaçlığa kadar izledi ve Nick'i buldu. Kendini sürüklediği bu yerde yana devrilmiş ölü yatıyordu. Vücudunun her iki yanına tüylü oklar saplanmıştı. 30 metre kadar ötede Buck, Thorne'un Dawson'da satın aldığı kızak köpeklerinden birine daha rastladı. Bu köpek hemen yolun üstünde bir ölüm mücadelesi içinde kıvranıyordu. Buck hiç durmadan onun yanından geçti. Kamptan bir şarkıyla birlikte yükselip alçalarak gelen belli belirsiz sesler işitiliyordu. Açıklığın ucuna doğru sürüne sürüne giderek orada Hans'ı buldu. Üstündeki oklarla bir kirpiye dönmüş, yüzünün üstünde yerde yatıyordu. Ve aynı anda Buck, Ladin dallarından yapılmış kulübeye gözlerini çevirdi. Gördükleri boynundan omzuna dek bütün tüylerini dimdik yapmıştı. Büyük bir öfke dalgası her yanını kapladı. Homurdandığının farkında değildi ama korkunç bir vahşilikle homurdanıyordu. Yaşamında son kez bir duygunun sinsiliğini ve mantığını bir an için yok etmesine izin verdi. John Thorne'a duyduğu büyük sevgiden dolayı aklını yitirmişti. Ürkütücü bir kükreme işitip üstlerine daha önce benzerini hiç görmedikleri bir hayvanın saldırdığını gördüklerinde yiğitlerin Ladin dallarından yapılmış kulübenin kalıntılarının çevresinde dans ediyorlardı. Mahvetme arzusuyla gözleri dönmüş bir öfke fırtınası gibi üstlerine atlayan Buck'tu. En öndeki adama doğru sıçradı, boynunu boydan boya yardı ve yaradan bir anda oluk gibi kanlar akmaya başladı. Kurbanın başında durup beklemedi. Bir kez daha sıçrayarak ikinci bir adamın boynunu parçaladı. Ona karşı koymak olanaksızdı. Tam ortalarına dalmış, yırtıyor, parçalıyor, üstüne attıkları okları etkisiz kılan sürekli ve korkunç bir kıvraklıkla ortalığı mahvediyordu. Aslında hareketleri öylesine anlaşılmaz bir çabukluktaydı ki yerliler birbirlerine öylesine dolaşmış bir durumdaydılar ki oklarıyla birbirlerini vuruyorlardı. Ve genç bir avcının Havadayken Buck'a kuvvetle attığı mızrak başka bir avcının göğsünden girip sırtından çıktı. Sonra yerlileri bir panik sardı ve dehşet içinde ormana kaçtılar. Kaçarken kötü ruhun geldiğini söylüyorlardı. Ağaçların arasında bütün güçleriyle kaçarken onların ardı sıra kudurmuşçasına koşan ve bir geyik gibi onları yerde sürükleyen Buck gerçekten hayvan kılığına bürünmüş bir şeytandı. Yiğitler için bir kader günüydü. Bölgeden uzaklara iyice yayıldılar ve ancak bir hafta sonra geri kalanlar aşağı vadide bir araya gelebilip kayıplarını saydılar. Kovalamadan bıkan Buck ıssız kampa döndü. Pit ilk şaşkınlık anında battaniyesinin içinde ölmüştü. Thorne'un umutsuz mücadelesi toprağa daha yeni yazılmıştı. Buck derin havuzun kenarına dek bütün ayrıntıları kokladı. Orada başı ve ön ayakları suyun içinde sonuna dek sadık kalan Skid yatıyordu. Madeni yıkayıp ayırmak için yapılan kanaldan gelen sularla bulunan ve bir bataklık haline gelen havuz içindeki gizliyordu. Ve içinde John Thorne'un cesedi vardı. Çünkü Buck onun izlerini suya kadar izlemişti ve sudan çıkan hiçbir iz yoktu ortalarda. Bütün gün Buck havuzun çevresinde döndü ve huzursuzca kampta dolaştı. Hareketin durması tanıdığı canlıların yaşamlarından geçip gitmeleri olarak tanıyordu ölümü. Ve John Thorne'un öldüğünü biliyordu. Açlığa benzer büyük bir boşluk vardı içinde. Ama yiyeceğin doldurabileceği bir boşluk değildi bu. Bazen yerlilerin cesetlerine bakmak için durduğunda bunun acısını unutuyordu. Ve böyle anlarda büyük bir gurur duyuyordu kendinden. Daha önce tattığı bütün gururlardan daha büyük bir gururdu bu. İnsan öldürmüştü. Eskisinden çok daha soylu bir oyun oynamış, sopa ve diş yasasına göre öldürmüştü. Merakla cesetleri kokladı. Öylesine kolay ölmüşlerdi ki, bir Eskimo köpeğini bile öldürmek, insan öldürmekten daha zordu. Okları, mızrakları ve sopaları olmasa ona rakip bile olamazlardı. Bundan sonra ellerinde okları, mızrakları ve sopaları olmadığı sürece onlardan korkmayacaktı. Gece geldi ve dolunay gökte ağaçların üstünde yükselerek hayalet dolu güne dek bölgeyi aydınlattı. Ve gecenin gelişiyle havuzun başında derin derin düşünüp kederlenen Buck, ormanda yerlilerin yaptıklarından farklı yeni bir yaşamın kıpırdanışını duydu. Kulaklarını dikip koklayarak ayağa kalktı. Çok uzaklardan belirsiz tiz bir havlama geliyor, bunu aynı tonda tiz havlamalardan oluşan bir koro izliyordu. Zaman geçtikçe havlamalar daha yükseldi ve yakından gelmeye başladı. Ve Buck bir kez daha bunların anılarında yaşayan o öteki dünyada duyulan şeyler olduğunu anladı. Açıklığın ortasına gidip dinledi. Eskisinden çok daha çekici, çok daha buyurucu bir biçimde yankılanan o çok sesli çağrıydı bu. Ve daha önce hiç olmadığı gibi Buck boyun eğmeye razıydı. John Thorne ölmüştü. Son bağ da kopmuştu. İnsanlar ve onların arzuları artık onu bağlamıyordu. Yerlilerin yedikleri etleri, göç eden geyik sürülerinden avlayan kurt sürüsü akarsular ve ormanlar vadisini aşıp Buck'un vadisini işgal etmişti. Ay ışığının aydınlattığı açıklığa gümüş bir ırmak gibi aktılar. Açıklığın ortasında bir heykel gibi hareketsiz Buck durmuş, onların gelmesini bekliyordu. Öylesine durgun, öylesine iriydi ki şaşırmışlardı. En yüreklilikleri doğru onun üstüne atılana dek bir anlık bir sessizlik oldu. Bir şimşek gibi fırlayan Buck onun boynunu kırdı. Sonra yaralı kurt önünde acı içinde kıvranırken eskisi gibi hareketsiz durdu. Üç kurt daha cesur arkadaşlarını izlemeye çalıştı ve birbirinin ardından onlar da yere düştüler. Parçalanmış boğazlarından ve omuzlarından oluk gibi kan akıyordu. Bu tüm sürüyü ileri fırlatmak için yeterliydi. Allak bullak bir halde bir araya üşüşmüşler, avlarını alaşağı etme telaşı içinde karma karışık olmuşlardı. Buck'un eşsiz hızı ve çevikliği fazlasıyla yararlı oldu ona. Arka ayaklarının üstünde dönüyor, ısırıp derin yaralar açıyordu. Bir anda her yerdeydi. Öylesine çabuk dönüyor ve dört bir yanını koruyordu ki, görünüşte kırılması olanaksız bir saf meydana getirmişti. Ama onların arkasına geçmesini önlemek için gerilemek zorunda kaldı. havuza kadar geldi, oradan direnin yatağına girdi ve sonunda dik bir yamacın önünde durdu. Adamların madeni açmak için yaptıkları kıyıya doğru dik bir açı çizerek ilerledi. Böylece üç bir tarafı korunan ve yalnızca önü açık olan girintiye vardı. Burada öylesine iyi tutundu ki bir saat sonra kurtlar bozguna uğrayarak geri çekildiler. Hepsinin dil dışarı sarkmış sallanıyor, beyaz dişleri ay ışığında hain hain parıldıyordu. Kimileri başı yukarıda, kulakları dimdik yere yatmışlardı. Öbürleri ayakta onu seyrediyorlardı. Birkaçı da havuzdan su içiyordu. Uzun, ince ve gri renkli bir kurt dostça bir tavırla dikkatle yaklaştı ve bir gün bir gece boyunca birlikte koştuğu vahşi kardeşini tanıdı. Buk gibi o da yumuşak bir sesle inliyordu. Burunlarını birbirine değdirdiler. Sonra savaş yaraları içinde sıska, yaşlı bir kurt öne geldi. Buk homurdanırcasına dudaklarını gerdi ama onunla koklaştı. Bunun üstüne yaşlı kurt yere oturup burnunu aya doğru uzatarak uzun uzun uludu. Ötekiler de oturup uludular. Ve sonra çağrı aynı seslerle Buk'un kulağına geldi. O da yere oturup uludu. Bu iş bittikten sonra içine girdiği oyuktan çıktı ve sürü yarı dostça, yarı vahşice bir tavırla onu koklayarak çevresini sardı. Liderler havlamaya başlayarak ormana doğru atıldılar. Kurtlar da bir kora halinde havlayarak arkadan fırladılar. Ve Buk bir yandan koşup bir yandan havlarken vahşerledi. Buk'un öyküsü burada bitebilir. Yerliler orman kurtlarının türünde bir değişiklik fark ettiklerinde aradan uzun yıllar geçmemişti. Bazılarının başında burnunun ve çenesinin üstünde kahverengi lekeler vardı. Göğüslerinin tam ortasından aşağı beyaz bir çizgi iniyordu. Ama daha da önemlisi yerliler sürünün başında koşan bir hayalet köpekten söz ederler. Dondurucu kış günlerinde gizlice kamplarına giren, tuzaklarını yağmalayan, köpeklerini öldüren, en yiğit avcılarına meydan okuyan bu hayalet köpekten kendilerinden daha kurnaz olduğu için korkarlar. Hayır, öykü daha da kötüleşiyor. Kampa dönemeyen, kabilesindeki kardeşlerinin boyunlarını vahşice parçalanmış bir halde buldukları avcılar da var. Yerliler, kardeşlerinin cesetlerinin yanında, karın üstünde herhangi bir kurtun bırakabileceğinden daha büyük pençe izleri görüyorlar. Her sonbahar, yerlilerin geyiklerin peşine düştüğünde asla girmedikleri bir vadi vardır. Ve ateşin başında kötü ruhun o vadiyi yaşamak için nasıl kendini ayırdığı anlatıldığında kederle başlarını sallar kadınlar. Ama yazları bu vadinin yerlilerin bilmediği bir konuğu vardır. Öbür kurtlara bir bakıma benzeyen, bir bakıma hiç benzemeyen enfes kürklü kocaman bir kurttur bu. Güler yüzlü orman ülkesinden tek başına geçer ve ağaçların arkasındaki açıklığa iner. Burada çürümüş geyik derisi torbalarından oluşan ve yere gömülen üstünde uzun çimenlerin bittiği sarı bir ırmak vardır. Küflenmiş sebzeler onun sarılığını güneşten saklarlar. İşte burada bir süre oturur, ayrılmadan önce bir kere uzun uzun kederle olur. Ama her zaman yalnız değildir. Uzun kış geceleri gelip kurtlar avlarını aşağıdaki vadilere dek izlediklerinde donuk ay ışığında ya da kuzey rüzgarında arkadaşlarının üstünde bir dev gibi yükselerek sürünün başında koşarken görülebilir. Kalın boynu söylediği genç dünyanın şarkısıyla kükrer, sürünün şarkısıdır bu. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr